Ester kitabının 4. bölümündeyiz. Kralın verdiği buyruk, krallığın her tarafında duyuruluyor. Aslında verilen buyruk oldukça korkunç bir buyruktur. Mordekai olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çula sarınıp başından aşağı kül döktü, yüksek sesle ve acıyla feryat ederek kent merkezine geldi. Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarılmış hiç kimse bu kapıdan içeri giremezdi. Mordekai, Yahudilerin yok edilmesi buyruğunu duyduğu zaman üzerine çuvaldan giysi giyip küller sürdü. Ne performans değil mi? Buyruğa inandı. Buyruğun değiştirilemeyeceğini biliyordu. O sırada krallıkta yaklaşık 15 milyon Yahudi olduğunu tahmin ediyorum. Çok gereksiz ve yersiz korkunç bir katliam olacaktı. Önemsiz bir yetkili Haman'ın önünde eğilmediği için bütün bir ırk yok edilecekti. Bu tabii ki şeytansal bir durumdu. Ester 4 ayet 3'te kralın buyruğunun ve fermanının ulaştığı her ilde Yahudiler büyük yas tuttular diyor, ağlayıp feryat ettiler. Oruç tuttular. Birçoğu da çula sarınıp kül içerisinde yattı. Duaya bir çağrı olmadığının farkında mısınız? Gördüğünüz gibi bu insanlar Tanrı'nın isteğinin dışındaydılar. Yeşaya peygamberin önceden bildirmiş olduğu Koreş'in buyruğu onların İsrail'e dönmelerine izin vermişti ama onlar geriye dönmemişlerdi. Tanrı'nın isteğinin dışındalar ve bunun sonucu olarak da hiçbir dua çağrısı bulunmamaktadır. Ama ritüelin geri kalan kısımlarını yapmaktalar. Yani oruç tutmak, çuval giyip kül sürmek ve büyük yas tutmak. Kiserkses'in buyruğuna inanmışlardı. Bu tarihsel kitaplara ve ayrıca Daniel kitabına göre Medler ve Perslerin yasası değiştirilemezdi. Ve Kiserkses'in kendisi bile güzel kraliçesini boşadıktan sonra onu asla yeniden alamıyordu. Çünkü kraliçenin bir daha hiçbir zaman kralın önüne çıkamaması için buyruk çıkarılmıştı. Kralın kendisi bile yasa yaptıktan sonra onu değiştirememişti. Ve bu yüzden bu ölüm buyruğu krallıkta duyulduğunda Yahudiler buna inanmışlar ve çuvallar ve küller içerisinde yas tutmuşlardı. Günümüzde insanlar günahlı olduklarını düşünmemektedirler. Ben bunun sorumlusunun kilise olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla günah hakkında konuşamazsınız. Özellikle Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında. Bunun suçlusu kim? Bana göre bugünkü kilise. Bu durum sadece kurtulmamış insanlar için değil, imanlıların da yürekleri ve yaşamlarında böyledir. Sıradan bir imanlı, evet ben Mesih'e güveniyorum der ama hayatındaki günah onu hiç rahatsız etmez. Zaten böyle bir iman da olmaz. Çağdaş kilise hayatında bu inanç eksiktir. İster kurtulmuş olsun, ister kayıp olsun, en son ne zaman bir günahlının merhamet için Tanrı'ya yakardığını duydunuz? Ben hizmetimin başlangıcında epey gözyaşları gördüm. İnsanların Tanrı'ya yakardıklarını gördüm. Günümüzde bunu görmüyorum. Bakın, benim dönemimde Rab'be gelen İmanlılar gerçekten de bugün Rab'de temel atmışlar, hatta Rab'bin sözünü öğretiyorlar. Ama daha sonraları Rab'be gelenler bir türlü imanda büyüyemediler. Hep çocuk kaldılar. Değerli dostum, günümüzde bunu görmüyorum. Yani gerçekten de Rab'be gelip orada temel salıp büyüyen. Müjdeci kampanyalarında bile birçok insan öne çıkıyor ama insanların yaşamlarında günah konusunda üzüntü ve ağlayış eksiktir. Yani pişmanlık eksiktir. Bir insanın yaşamında günahını görmesi illa da onun ağlaması demek değildir. Ama günahlarının pisliğini, korkunçluğunu görmemesi üzücüdür. Neden? Tanrı'nın bu konuda ciddi olduğuna inanmıyorlar da ondan dostum. Tanrı'nın günaha karşı yargısı mutlaka gelecektir. Tanrı'nın günaha karşı yargıyı mutlaka getireceğine inanmıyorlar ve günahlı da buna tutunup Mesih'e dönmüyor. Mordekai bu buyruğun ciddiliğini biliyordu ve ona inanmıştı. Giysilerini yırtmış, üzerine çuval giyip küller sürmüştü. Kentin merkezine gidip yüksek sesle ve acı acı ağladı. Krallığın her yerindeki Yahudiler yas tuttular, oruç tuttular, ağladılar, feryadı figan ettiler. Hepsi buyruğun ciddiyetine inandı. Hizmetçileriyle harem ağaları gelip Mordekai'nin durumunu anlatınca kraliçe Ester çok sarsıldı. Çulunu çıkartıp giyinmesi için Mordekai'ya giysiler gönderdi ama Mordekai bunları kabul etmedi diyor 4. bölümün 4. ayetinde. Kraliçe olarak kendini tamamen güvenlikte hisseden Ester, kendisini yetiştiren Mordekai'nin davranışından ötürü utanmıştı. Kentin her tarafında ağlayıp inleyerek dolaşıyordu bu adam. Bunun üzerine Ester ne yapıyor? Ona yeni bir spor kıyafeti yolluyor, deyim yerindeyse. Güzel, pahalı ve zarif giysiler. Büyük bir olasılıkla parlak renklilerdi bunlar. Ama bütün parlak renkler ve yeni giysiler kralın buyruğunu değiştiremezdi. Mordekai giysileri kabul etmedi. Bu giysiler lekeyi kaldırmayacaklardı. Burada bir beklenti bulunmaktadır. Dinin örtüsü bir insanın Tanrı'nın önünde günahlı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Anladınız mı dostum? Tekrar edeyim. Dinin örtüsü bir insanın Tanrı'nın önünde günahlı olduğu gerçeğini ortadan yok etmez, kaldırmaz. Din, günahın bedelinin ölüm olduğu gerçeğini de değiştiremez. İnsanlar günahla çeşitli yollarla başa çıkmaya çalışırlar. Bazıları parlak renkli giysiler yöntemini dener. Bir adamın günahkar olduğuna inanmayı reddederler. Kendilerini günahın gerçekliğinden saklayabileceğini düşündükleri her giysiye sarılırlar. Başkaları reform hareketlerinin parlak renkli giysilerini giyerler. Günahın sadece küçük bir hata olduğunu söylerler ve onu örtmeye çalışırlar. Günahın reform edilebileceğini sanırlar. Birisi, çağdaş kilise kürsülerinin nazik bir adamın, bir grup nazik insanın önünde ayağa kalkıp onları daha nazik olmaya teşvik ettiği bir yer olduğunu söylemişti. Dostlarım, ben bundan daha yavan bir şey düşünmüyorum. Bundan daha basit bir şey düşünmüyorum. Dünyanın kiliseyi geride bırakarak geçip gitmesine şaşmamalı. İhtiyacımız olan şey reform değildir, yeniden doğmaktır. Günahı günah olarak bilmektir. Tanrı'yı kutsallığında tanımaktır. Tanrı'nın kutsallığını ciddiye almaktır. Günahın elinde sonunda yargı getireceğini bilmek ve ona göre adım atmaktır. Yahudilerin bir önderi olan Nikodemos dindardı ama Rabbimiz ona yeniden doğman gerekir demişti. Yeni bir doğaya ihtiyacımız vardır. Yeni tabiata. Çünkü bizler günahlı bir doğaya sahibiz ve bu günahlı doğa cennete gitmemektedir. Rab-i Sa'yı Mesih'e gelip ona güvenmemiz gerektir. Bizim için çarmıhta ölmüştür o. Sizin yerinizi almış ve günahınızın cezasını zaten ödemiştir. Yapmanız gereken tek şey sizin için yapılmış olanı kabul etmektir. Eğer cennete giderseniz bu sizin için ölen kişiye güvendiğinizden ötürü olacaktır. İnsanların giydiği bir başka parlak giysi türü vardır ki bu eğitim olarak bilinir. Günahın bencillik olduğunu söylerler. İnsanları eğitip onlara öğretirseniz bencil olmayacaklarını söylerler. Benim 5 kız kardeşim var. Birisi benden büyüktür ama çocukken ben hepsine dayak atardım. Biliyor musunuz? Bana verilen eğitim, gördüğüm öğrenim beni merhametsiz, bencil olmaktan alıkoyamadığını söyleyebilir miyim? Beni kandırmaya çalışmayın. Sizi de merhametsizlikten, bencillikten alıkoymamıştır, koyamazdı. Ben İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettiğimde daha yeni yeni 20 yaşlarına girmiştim. Ve daha sonra bir sürü sorunlarla karşılaştım. Sonra düşündüm ki bu sorunların üstesinden gelmek, bu sorunları çözmek için muhakkak fazla okumam gerekir. Ne kadar çok bilirsem o kadar çok bu sorunların üstesinden gelebilirim. Bu nedenle kendimi eğitime verdim. Psikoloji okumaya verdim ve daha neler neler. Ama ben okudukça, ben bilgimi, eğitimimi geliştirdikçe sorunlar daha da çok büyüyordu. Bu 12-13 yıldan fazla sürdü. Ama sonunda şunu gördüm, kavradım. Evet, eğitim almak, okumak, araştırmak çok çok harika bir şeydir. Ama bunlar sorunu çözmüyor. Bunlar benim yüreğimi değiştirmiyor. Benim yüreğimi değiştirecek olan Rabbin kendisidir. Benim yüreğimi değiştirecek olan ona yakın yaşamak. Benim hayatıma sevinç veren şey Rab'le yürümekti. Bunu anladığımda gerçekten de o sorunların üstesinden yavaş yavaş gelmeye başlamıştım. İnsanların giydiği dediğim gibi bir elbise eğitim olarak bilinir. Hatta 19. yüzyılda şöyle bir felsefe vardı, şöyle bir inanç vardı. İnsanları gerektiği gibi eğitirseniz dünyada barış ve esenlik olacak. Ama bugün 21. yüzyılda bilimin en yüksek noktasına gelmiş durumdayız. Eğitim alanı da oldukça yükselmiştir ama sorunlar azalacağına daha çoğalmıştır. Barış olacağına savaşlar, insanların birbirlerini öldürmeleri daha da çoğalmıştır. Evet, görüyorsunuz ki insanın varlığı kirlidir. İnsanın yüreği kirlidir. Kirli bir yürekten temiz bir şey çıkamaz. Bir ilahiyat doktoru olan birisi günah hakkında şöyle bir tanım yapmıştı. Günah, üstünüze giydiğiniz iyinin sizi geriye çekişidir. Bunun üzerinde bir süre düşünün. Aslında günahın iyi bir şey olduğunu söylediğini görürsünüz. Dinin sonunda size söylediği şey de budur. Size yeni bir giysiye ihtiyacınız olduğunu söyleyebilir miyim? Mesih'in doğruluğuna ihtiyacınız vardır kardeşim. Gerçek anlamda özgürlüğü yakalamak, o eski kirli yürekten kurtulmanın tek yolunun Mesih'in doğruluk giysisi olduğunu söylüyorum size. Tanrı'nın önünde durmanızı sağlayacak tek şey budur. Yani Mesih'in doğruluk giysisini giydiğiniz zaman ancak Tanrı'nın önünde durabilirsiniz. Mordekai şimdi kraliçe olan kızından parlak elbiseler kabul edecek durumda değil. Giysiler kendisine geri yollandığında Ester ciddi bir şeyler olduğunu anlıyor. Babasının giysileri yollamasına neden olanın önemsiz bir şey olmadığını biliyor. Bunun üzerine Ester kralın kendi hizmetine atadığı harem ağalarından biri olan Hatak'ı çağırttı. Mordekai'dan ne olup bittiğini ve nedenini öğrenmesini buyurdu diyor 5. ayette. Ester yanıtlar istiyor. Mordekai'nin çuval giyip kül sürmesine neden olan şey neydi bilmek istiyor. 6. ayette Hatak saray kapısının açıldığı kent meydanına Mordekai'nin yanına gitti diyor. Mordekai başına gelen her şeyi ona anlattı. Tabii ki kraliçe olarak kendisi onun yanına gidemezdi. Bu yüzden bir mesajcı yolluyor. Yahudilerin yok edilmesi için Harman'ın saray hazinesine vaat ettiği paranın miktarını bile tam tamına ona bildirdi. Ester'e gösterip açıklaması için Sus'ta yayımlanan Yahudilerin kökünün kurutulmasını isteyen fermanın bir kopyasını da ona verdi. Ester'in krala çıkmasını, ondan merhamet dileyip kendi halkı için yalvarmasını istedi. Hatak geri dönüp Mordekai'nin söylediklerini Ester'e bildirdi diyor 7-9 ayetler arasında. Mordekai, kraliçe Ester'e çuval giyip kül sürmenin nedeni halkımızın, senin ve benim öldürülmemizin buyurulduğu anlamına gelen bir mesaj yolladı. Bundan sonra buyruğun bir nüshasını Ester'in kendisinin de okuyabilmesi için mesajcıya verdim. Kutsal kitabın insanın günahlı olduğunu söylemediğini iddia eden kişilerin kutsal kitabı okumalarını isterdim. Her şey orada apaçık bir şekilde bildirilmiştir. Eğer okurlarsa Tanrı'nın bizlerin günahlı olduğumuzu ve günah cezasına çarptırılmış olduğumuzu bildirdiğini göreceklerdir. Her insan günahlıdır ve günahın karşılığı sonsuz yargı cehennemdir. Bunun üzerine mesajcı Ester'e Mordekai'nin mesajı ve kralın buyruğunun bir nüshasını getirdi. Ester, Mordekai'ya şu haberi götürmesini buyurdu. Kralın bütün adamları ve illerinde yaşayan halk biliyor ki, çağrılmadan sarayın iç avlusuna girip kralın yanına yaklaşan her erkek ya da kadın için tek bir ceza vardır. Kral altın asasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölüme çarptırılır. Ben de 30 gündür kralın huzuruna çağrılmış değilim. Evet, Ester, Mordekai'nin mesajını duyduktan ve buyruğu okuduktan sonra ona bu mesajı gönderiyor. Yani bu çok kötü bir şey. Bunu duyduğuma çok üzüldüm diyor. Bunu daha önce bilmiyordum. Ama 30 gündür kralın huzuruna çağrılmadım. Bana karşı tutumunu bilmiyorum. Ve yasanın ne dediğini biliyorsun diye ekliyor. O zamanki her krallıkta olduğu gibi çağrılmadan kralın önüne çıkmaya cesaret eden herkes kral asasını ona uzatmazsa derhal öldürülürdü. Xerxes öfke nöbetleriyle tanınırdı. Kraliçe çağrılmadan yanına giderse onu öldürtebilirdi. Bu yüzden Mordekai'ye eğer onun yanına gidersem bu benim için ölüm anlamına gelebilir diye bir mesaj yolladı. Ester'in bu sözleri kendisine iletilince Mordekai ona şu unutulmayacak yanıtı götürmelerini istedi. Sarayda yaşadığın için bütün Yahudiler içinde kurtulacak tek kişinin sen olacağını sanma. Şu anda susarsan Yahudilere yardım ve kurtuluş başka yerden gelecektir. Ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir? Belki de böyle bir gün için kraliçe oldun diyor Ester 4, 12, 14 ayetler arasında. Daha önce başka bir kraliçe olduğunu ve onu boşayan bir buyruk çıktığını hatırlamalıyız. Ester büyük bir olasılıkla buradaki uyarıyı görüyor ama eğer buyruğun kendisini koruyacağını düşünüyorsa yanılıyor. Buyruk bütün Yahudilerin öldürülmesi yönündedir ve Ester de Yahudidir. Mordekai, sırf kraliçe olman seni ölümden kurtarmayacak. Çünkü ölüm, krallıktaki her Yahudiye eriştiği gibi kraliçeye de erişecek diyor. Daha sonra Xerxes'in Ester'in Yahudi olduğunu bilmediğini öğreneceğiz. Mordekai sözlerine, eğer Ester bu konuda sessiz kalırsa kurtuluşun başka bir kaynaktan geleceğini söyleyerek devam etti. Kurtarılış onlara Tanrı'dan gelmezse nereden gelebilirdi? Bunun üzerinde düşündüm ve size de aynı soruyu sorayım. Dönebilecekleri başka neresi vardı? Kurtarılış Tanrı'dan başka kimden gelebilirdi? O sırada tek umutları Tanrı'ydı ve Mordekai'nin bunun bilincinde olduğundan eminim. Tanrı başka bir yoldan ilerleyecekti. Kurtuluşun geleceğini biliyor olmalıydı çünkü Tanrı'nın İbrahim'e verdiği vaatler onun için bildikti. Böylece Mordekai, Ester'i bu konuda bir şeyler yapmaya teşvik eder. Xerxes bir dünya yöneticisiydi. Kurtarılış kuzeyden mi, güneyden mi, doğudan mı, battan mı gelecekti? Yeryüzünde onu kurtarabilecek bir tek kişi yoktu. Bu yüzden Ester'e kim bilir belki de böyle bir gün için kraliçe oldum demişti. Sanıyorum Mordekai şimdi Tanrı'nın elinin hareket etmekte olduğunu ve Ester'in bir nedenden ötürü tahtta olduğunu anlıyor. Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla şimdi ulusun işlerine el atmakta olduğunu görmeye başlıyoruz. Ester'in bir güzellik yarışmasını kazayla kazanmadığı belliydi. Bir rastlantı sonucu kraliçe olmamıştı. Çok kesin bir nedenden ötürü orada ve Tanrı bunu epeydir hazırlamıştı. Tanrı bu olay için hazırlıklıydı. Tanrı neler olacağını biliyordu. Bu yüzden dostlarım Tanrı'ya güvenebiliriz. Elimizi onun eline teslim ettiğimizde bizi tutma gücüne sahiptir. Yarın, bir ay sonra ve bir dahaki seneye neler olacağını o bilir. Bizimle ilgilenecektir. Bütün yapmamız gereken ona güvenmektir. Mordekai şimdi benim düşünceme göre asil bir adam olmakta. Tanrı için ayağa kalkmakta olduğunu ortaya koyuyor. Tanrı için ölmeye razı. Şimdi Ester'i seyredin. Ester bir kraliçe, sonuna kadar kraliçe. Bunun üzerine Ester, Mordekai'ye şu yanıtı gönderdi. Git, Sus'taki bütün Yahudileri topla. Benim için oruç tutun, 3 gün 3 gece hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından kurala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım, ölürsem ölürüm. Mordekai oradan ayrıldı ve Ester'in söylediği her şeyi yaptı diyor. Ester 4. bölüm 15-17 ayetler arasında. Bunlar asil bir kadının sözleri. Mordekai'ye kentteki bütün Yahudilerin oruç tutmasını ve bu şekilde birleşmelerini söylüyor. Kendisi ve hizmetçileri de aynı şeyi yapacaklar. Yardım istemek için kralın önüne çıkacak ve eğer gerekirse ölmeye razı. Bir kez daha dua hakkında hiçbir şey söylenmediğine dikkat edin. Neden dua etmiyor? Çünkü Tanrı'nın isteğinin dışındalar da ondan. Yahudiler neden dua etmiyorlar? Onlar Tanrı'nın isteğinin dışındalar. Yunus peygamber gemideyken, Tanrı'dan kaçarken dua hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. O da Tanrı'nın isteğinin dışındaydı. O gemide olmamalıydı. Tanrı'nın isteğinin dışında olduğunuzda dua etmek zordur. Yahudilerden bazıları dua etmiş olabilirdi ama kitapta bundan söz edilmediği kesindir. Ester'in kralın önüne çıkma kararı çok cesurca bir karardı. Ama dostum ondan daha asil olan biri var. Cennetin kapılarından çıkıp yeryüzüne geldi ve insan bedeni aldı. Ölürsem ölürüm demedi. Canımı birçokları uğruna fidye olarak, kurtulmalık olarak vermeye geldim dedi. İşte bu kurtarıcı İsa Mesih'tir.